Ayrım 15, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 139. Ertesi gece Feyza yatak odasında tek başına karyolasına uzanmış yatıyordu. Selim bir müddettir eve gecenin geç saatlerinde, hatta çok zaman sabaha yakın saatlerde gelmekteydi. Şimdi de saat 1.30'du. Feyza başucundaki gece lambasının kırmızımtırak loş ışığı altında ellerini başının altına kenetlemiş, gözleri tavana dikilmiş vaziyette sırtüstü yatmaktaydı. Gözlerinden şakaklarına doğru ince şeritler halinde aralıksız gözyaşları sızmaktaydı. Evet, Feyza ağlıyordu. O böyle yatağında ne zaman yalnız kalırsa bol bol gözyaşı döker, içli içli ağlardı hep. Fakat bu gece içinde bambaşka bir his vardı. Biriyle konuşmazsa, birine açılmazsa çıldıracak gibi hissediyordu kendini. Ani bir karayla dışarıya doğru "Dadı!" diye seslendi. Bir müddet bekledi, gelen giden olmadı. Öyle ya, dadı şimdi kim bilir kaçıncı uykusundaydı. Fakat mutlaka uyanması lazımdı. Feyza bu defa başucundaki zile üst üste bastı. Zil dadının odasında derin akislerle çaldı, çaldı. Biraz sonra dadı uzun basma geceliğiyle ve uykulu gözlerle kapının önündeydi. Büyük bir merak ve heyecanla kapıyı tıklatarak sordu. "Ne o Feyza, bir şey mi var kızım? Gel içeri dadıcığım, gel biraz." Dadı şaşkın bir vaziyette odanın kapısını açtı. Sonra hayretle, "Aa, Selim Bey gelmedi mi hala?" dedi. "Niye ağlıyorsun? Üzülme kızım, üzülme, birazdan gelir. Gel otur yanıma dadıcığım." "Geldim kızım, geldim, oturdum işte, söyle bakayım derdin nedir ha?" Feyza bir müddet dalgın vaziyette gözlerini yine tavanda gezdirmeye başladı. Sonra şakaklarına doğru sızan yaşları kurulayarak dadıya baktı. "Söyle dadı, acaba beni hala seviyor mu?" "Aa, elbette kızım, hiç sevmeseydi tutardı, evlenir miydi seninle?" "Ben Selim'den bahsetmiyorum dadı. Bilal'i söylüyorum. Bilal beni hala seviyor mu acaba?" Dadı 5 senedir Feyza'nın ağzından Bilal'in ismini ilk defa duyuyordu. Başını tatlı tatlı sallayarak, "Seni maskara seni. Demek bu saate kadar uykusuz kalışın ve akıttığın bunca yaş Selim Bey'in geç kalışına üzüldüğünden falan değilmiş. Hoş zaten evlendin evleneli. Senin aklın fikrin hep Bilal Bey'de ya. Benim anlamadığımı zannediyorsun sen. Neyse. Fakat kuzum, Feyza'm, işte tam arzu ettiğin gibi bir evlilik yaptın. Bol para, lüks mü lüks bir hayat, balolar, çaylar, kokteyller, bir sürü tantanalı eğlenceler. Hasılı vur patlasın, çal oynasın. Her istediğini elde ettin işte. Üstelik sana bu hayatı temin eden ve tam senin istediğin gibi bir erkek arkadaşların yanında çakmağına davranarak senin cigaranı yakacak salon erkeği tipinde bir de kocan var. Hala o softa zihniyetli diye bahsettiğin delikanlıyı niye düşünüyorsun? Anlamıyorum billah." "İğneli konuşma dadıcığım. Anlamıyor musun? Her şeye rağmen ben onu seviyorum. Aradan tam 5 sene geçti. Bu zaman zarfında her anımda, her adım atışında hep onu düşündüm. Ne var ki fikrimi kurcalayan meseleyi bir türlü çözümleyemedim. Beni sevdiği halde o basit mahalle kızını niye bana tercih etti? Niçin onunla evlendi? Biliyorum, yine bana düşünürsen bulursun diyeceksin. Ama işte aradan 5 sene geçti. Bu 5 sene içinde hep neden, niçin diye düşündüm. Yordum kafamı. Lakin bir türlü mantıki bir sebep bulamadım dadı. Ne olursun bildiklerini söyle. Daha fazla hırpalama beni." "Dadı, seni ne kadar hırpalasam azdır küçük şeytan. Ama madem ki bu mesele seni hala bu derece üzüyor, bana of sıkıyorsun dadı demeden dinleyeceğine, sözlerime değer vereceğine dair söz verirsen sana bu işin sırrını açıklarım." Feyza heyecanla yatağın içinde doğruldu ve dadısının ellerine sarıldı. "Oh canım dadıcığım, söz, inan ki söz, seni hiç sıkılmadan sonuna kadar dinleyeceğim. Yeter ki kurtar beni bu kabustan." "Yo, bu vakit dünyada olmaz. Sen aklını mı kaçırdın kızım? Hele bir sabah olsun, o zaman bol bol konuşuruz." "Kuzum dadı, ne diyorsun sen? Biliyorsun böyle sabaha yakın saatlerde eve döndüğü zaman Selim ertesi günü bütün gün evden dışarı adım atmaz. Yarın akşama da bir arkadaşıma yemeğe davetliyiz. Bak Selim nasıl olsa daha gelmedi. Kim bilir yine ya dalavereli bir işin peşinde veya bir sokak kadınının kolları arasındadır. Sen anlat ne olur dadıcığım. Hadi üzme beni." Dadı kalkmışken tekrar oturdu. Bir müddet durdu. Sonra, "Yine altından girdiğin, üstünden çıktığın, beni ikna etmeye muvaffak oldun. öyleyse dinle de öğren bakalım diyerek konuşmaya başladı. Senin en yanlış hareketin nedir biliyor musun Feyza? Bilal Bey'in evlendiği o başı örtülü kızı örtüsünden ötürü basit bir mahalle kızı olarak görmen. İşte bütün üzüntün buradan doğuyor senin. Nasıl olur da benim gibi tahsilli, kültürlü ve güzel bir kıza o mahalle kızını tercih eder diyorsun da başka bir şey demiyorsun. Yalan mı söylüyorum dadı? Yoksa sen de mi onu benden daha üstün görmeye kalkacaksın? Elbette yavrum, elbette. Yalnız ben değil, aklı başında olan herkes bunu böyle görecektir. Teessüf ederim dadıcığım. Beni nasıl öyle cahil, besleme gibi bir kızla mukayese edebiliyorsun anlamıyorum. Onun benden nesi fazla üstün? Söyler misin? Şu geçici güzellik ve caziben hariç her şeyi yavrum, her şeyi senden üstün. En büyük üstünlüğü ise sırtındaki pardüsü, bacağındaki kalın çorap ve o başındaki, o alay ettiğin örtüsüyle kıldığı 5 vakit namazıdır. Feyza elinde olmadan sinirli ve alaylı bir kahkaha attı. Ay insan bunlarla mı üstün oluyormuş? İlahi dadıcığım. Yok, alay edeceksen konuşmam bak. Ciddi ciddi dinleyeceğine söz verdiğini unutma. Peki peki alay etmeyeceğim dadıcığım. Zaten alay etmemiştim ki. Ama bir kadın niçin kapalı kıyafetiyle ve namazıyla diğer kadınlardan üstün olsun bunu aklım ermiyor dadı. İş kalp temizliğinde değil midir? Benim kalbim temiz olduktan sonra onları yapmışım veya yapmamışım ne ehemmiyeti var? Kimse hakkında bir fenalık düşünmem. Kimsenin bir şeyinde gözüm yoktur. Fakire fukaraya sadaka veririm. Daha ne olsun istiyorsun? Hem sonra Allah'ın bizim kıldığımız namaza ihtiyacı mı var? Sus tövbe de haşa. Ah gafil kafalı yavrucak ah. Namaz Allah'ın emridir ve her Müslümanın üstüne farzdır. Hasbamın kalbi temizmiş. Sen hangi kalbi temizliğinden bahsediyorsun kızım? İmanlı Müslüman bir genci yakışıklıdır, tahsillidir diye bir de gönlünü kaptırdın diye elde etmek için 1001 dolap çeviren o fesat fıçısı kalbin midir temiz olan? Parayla kadın tutup 5 vakit namaz kıldığını, tam onun istediği gibi bir eş olacağını zavallı delikanlıya duyuran, Müslüman bir genci 1001 entrikaya ile baştan çıkarmaya çalışan, şeytanet dolu kalbin midir temiz olan söylesene. Ama dadı, aması maması yok işte. Aması maması yok bu işin kızım. Siz zaten hep böylesinizdir. Her türlü kötülüğü göz kırpmadan işler, sonra da Müslümanlığa gelince benim kalbim temiz, sen kalbe bak der, çıkarsınız işin içinden. Kalp temizliği ancak Allah'ın emirlerini yerine getirmekle olur. Sen tut, seni yaratan Rabbini unut, seni yoktan var eden Halik'ine sırtını dön, Müslüman olarak doğduğun halde, nüfusunda İslam yazdığı halde, Hristiyanlar hatta dinsizler gibi yaşa, sonra da kalp temizliğiyle Müslüman geçinmeye kalk. Sorarım sana Feyza, Allah'ın emirlerine asi gelen, bu yüce ilahi emirlere isyan bayrağını çeken bir kalp nasıl temiz olabilir? Dadı sustu, odada bir müddet derin bir sessizlik oldu. Feyza düşünceliydi. Nihayet, haklısın dadı, dedi. Peki ama dadıcığım, öyle Müslümanlar da var ki hem namaz kılarlar hem oruç tutarlar. Hatta pek çokları hacı hoca olduğu halde her türlü kötülüğü işlerler. Bunların da mı kalbi temiz? Doğru mudur bunların yaptıkları? Evladım, onlar gerçek Müslümanlığı anlamayan ve hayatlarında da tam olarak yaşayamayan çok küçük bir azınlıktır. Ne küçüğü dadı, görmüyor musun? Gün aşırı gazetelerde falanca hoca şunu çaldı, falan hacı şunu yaptı diye haberler çıkıyor. Dadı hırsla adeta dişlerinin arasından konuştu. Senin o okuduğun cinsten gazeteler memleketimizde dinin kökünü kazımak istedikleri içindir ki daima saf ve tüm Müslümanlara iftira atarak bilhassa hacıyı hocayı, imamı müftüyü halkın gözünden düşürmek isterler. Her hatırlayışımda gülesim geliyor. Bir tarihte bir müftünün keçisini çalmışlar da o gazeteler haberi müftü keçi çaldı diye yazı vermişlerdi. Feyza elinde olmadan bir hayli güldü. Sonra esas aklını kurcalayan meseleyi sordu. Peki dadı, kadın için örtünmenin ne lüzumu var? Allah'ın bana vermiş olduğu güzellikleri niçin saklayayım? Ben herkes tarafından beğenilen bir kadın olmak isterim. Örtünürsem ne kıymeti kalır? Dadı da esasen böyle bir sual bekliyordu. İşte asıl sormanı beklediğim sual buydu yavrum dedi. Şimdi beni iyi dinle ve sualime cevap ver. Çok kıymetli bir mücevher. Niçin sağlam muhafazalar altında hatta hususi kasalarda saklanır? Feyza hiç düşünmeden cevap verdi. Kıymetli olduğu için tabii. Açıkta kalırsa çalınır veya başına herhangi bir şey gelebilir. Herhangi bir tehlikeye maruz kalabilir korkusuyla muhafaza edilir. Niçin sordun? Hakikati senin ağzından da işitmek için kızım. Yani görülüyor ki kıymetli şeyler bir fenalık veya tehlike gelmemesi için saklanır, gizlenir. Peki sorarım sana, kadın dünyanın en değerli, en kıymetli varlığı değil midir? İslamiyet kadını en kıymetli bir mücevher olarak görür ve ona sonsuz bir değer verir kızım. Bu kadar kıymetli ve böyle cazip bir varlığı teşhir edersen, o da aynı açıkta kalan mücevherin akıbetine uğramaz mı? Demek kadının da bir mücevher gibi her türlü şeyin nazardan korunması için sağlam bir muhafazaya ihtiyacı vardır. İşte kadının en güzel muhafazası onun örtüsüdür kızım. Dur, aklıma gelmişken sana bir hadise anlatayım. Hem de olmuş ve gazetelere geçmiş bir hadise. Adamın biri kolunda açık saçık hanımıyla Konya'da bir halıcı mağazasına girer. Niyetleri güzel bir bünyan halısı almaktır. Karı koca bir saate yakın bir zaman çeşitli halılar çıkartıp bakarlar. Fakat bazı bünyan halıları gösterilmesine rağmen tam istedikleri gibi bir halı yok. Tam dükkandan çıkacakları sırada yazıhanenin arka kısmına duvara asılmış çok güzel bir bünyan halısı görürler. Hemen adamın da karısının da arzu ettikleri halı buymuş. Adam dükkan sahibine sormuş. Beyefendi demiş, şu halının ücreti nedir? Dükkan sahibi, efendim o halı satılık değildir, yazıhanemin süsüdür diye cevap vermiş. Halıya mutlaka sahip olmak isteyen zengin adam bu söze sinirlenmiş ve ne münasebet efendim diye bağırmış. Teşhir edilen her mal satılıktır. Bunun üzerine dükkan sahibi gayet serin kanlı ve alaycı bir tarzda sormuş. Beyefendi, yanınızdaki hanımın ücreti nedir? Adam hiddetle, ne demek istiyorsunuz, o benim karımdır diye kabarmış. Dükkan sahibi, mühim değil efendim, ücreti nedir diye sordum. Biraz evvel teşhir edilen her mal satılıktır demiştiniz de. Feyza, dadının bu anlattıkları karşısında yine kahkahalarla gülmeye başladı. Ama bu kahkahalar daha evvelki gibi alaylı kahkahalara hiç benzemiyordu. Sonraları bu kahkahalar gitgide sinirli bir gülüş şeklini almaya başladı. Bir yandan katıla katıla gülüyor, bir yandan da gözlerinden yanaklarına doğru yağmur gibi yaşlar boşanıyordu. Nihayet bu sinirli gülmeler sürekli bir ağlama haline döndü. Şimdi Feyza sarsıla sarsıla hıçkıra hıçkıra ağlamaktaydı. Dadı Feyza'nın bu hali karşısında ne yapacağını şaşırmıştı. Birkaç kere "Feyza, yavrum kendine gel kızım" dediyse de fayda vermedi. Feyza devamlı ağlamaktaydı. Dadı ağlaya ağlaya açılır düşüncesiyle daha fazla üzerine düşmedi. Hakikaten de bir müddet sonra Feyza'nın hıçkırıkları seyrekleşmeye, genç kadın gitgide eski normal haline dönmeye başladı. Ağlaması tamamen kesildikten sonra Feyza'nın yaşlı kirpikleri birbirine kenetlendi. Dadı bir müddet durduktan sonra onun uyuduğuna hükmederek yerinden doğrulmak istedi. Fakat Feyza uyumamıştı. Birden dadının elini yakalayarak onu tekrar yerine oturttu. Ve gözlerini yavaşça aralayarak dadıya baktı. Dadıcım, ben teşhir edilen satılık bir mal mıyım? Dadı bu gece onu daha fazla hırpalamak istemiyordu. Vakit çok geç oldu kızım. Bak, sen de bir hayli yoruldun ve üzüldün. Bu mevzulara ileride devam ederiz. Şimdi sakin sakin uyu. Selim Bey de neredeyse gelir. Fakat Feyza dadıyı bırakmak niyetinde değildi. Her şeyi bu gece öğrenmek istiyordu. Tekrar dadının ellerine sarıldı. Selim'in canı cehenneme dadıcığım. O benim hayatımın kabusu. Sen şimdi onu bırak da otur. Benim sorduklarıma cevap ver. Söyle dadı, ben teşhir edilen satılık bir mal mıyım? Dadı bu gece Feyza'nın elinden kolay kolay kurtulamayacağını anlamıştı. Üstelik böyle bir anı, bu gibi sualleri kaç senedir beklemişti o. Demek her şeyin bir vakti ve bir de saati vardı. Sakin sakin cevap verdi. Elbette satılık değilsin yavrum. Ama hakikat şu ki, beğendirmek için her tarafını açıp saçarak kendini, güzelim vücudunu, el alemin, binbir erkeğin gözleri önüne serip teşhir edersen satılık bir mal gibi olursun. Etrafında da dolanan şu kocan olacak adamın, arkadaşlarının sana nasıl yiyecekmiş gibi baktıklarına bir dikkat etsen, bana sen de hak verirsin. Aç kalmış bir fukaranın lokanta vitrininde teşhir edilen enfes yemeklere duyduğu iştiha ile bakıyor herifler sana. Hani haksız da değiller. Böyle şahane bir kadının teşhir edilen açık saçık vücuduna her erkek kedinin ciğere baktığı gibi bakar. İçinden de ah bir elime geçse diye ne fesatlıklar geçirirler kim bilir. Dadı bayağı hırslanmıştı. Durdu, bir müddet nefes aldı, sonra evladım dedi. Örtünmek öyle sözle edebiyatı yapılacak bir mevzuda değildir. Bu doğrudan doğruya Allah'ın emridir. Bu ilahi bir kanundur. Nüfusunda İslam kaydı bulunan her Müslüman kız ve kadın bu emre uymaya, bu kanuna riayet etmeye mecburdur, o kadar. Ama herhalde bu emir o zamanlar içindi dadıcığım. Şimdi zaman değişti. 20. asırda yaşıyoruz. Elbette asrın icabına uyacağız. Vah benim pire akıllı kızım, vah. İşin kaçamak taraflarını bulmayı ne de güzel beceriyorsun. Allah'ın emri eski zaman içinmiş. Şimdi zaman için değilmiş de mişmiş de mişmiş. Bak şimdi beni iyi dinle de bir daha böyle saçma sapan gülünç sözlerle cehaletini serme ortaya. Kur'an-ı Kerim ezeli ve ebedi bir kitaptır. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'le bildirilen her emri yalnız İslam'ın zuhur ettiği ilk zamanlara mahsus değil, kıyamet kopuncaya kadar bütün Müslümanların riayet etmesi icap eden emirlerdir. Zaman ve mekan ne olursa olsun Allah'ın Kur'an'da buyurduğu emirler zerrece değişmez. Eğer senin dediğin gibi 20. asırda böyle çıplak gezmek icap etseydi, Cenab-ı Hak 10. asırda kapalı giyinilecek, 20. asırda zaman icabı açık giyinilecek ve 30. asırda tamamen çıplak gezilecektir, kıyafetler zamana göre ayarlanılacaktır derdi. Peki dadıcığım, Kur'an-ı Kerim'de kadınların örtünmesiyle ilgili bir ayet var mı? Yoksa bu sadece kadınlar arasında öteden beri gelen bir adet, bir görenek midir? Yok evladım, örtünmek Allah'ın emridir. Hem Kur'an-ı Kerim'de örtünmekle ilgili sadece bir değil, birkaç ayet-i kerime vardır. İstersen getireyim Kur'an'ı, sana hem okuyayım hem de açıklayayım bunları. Feyza'nın gözleri buğulanmıştı. Avcunun içinde bulunan dadının elini sevgiyle sıktı ve "Hayır, hayır dadıcığım," dedi. Sonra okursun bana bunları, sana inanıyorum. Bir müddet o da sustu, dadı da. Feyza şimdi derin düşünceler içindeydi. Nihayet hakikatler karşısında mağlup düştüğünü hissediyordu. Aniden tekrar yatağın içinde doğruldu. Dadının yüzüne acı acı derin bir ızdırap ve sitem ifadesi vardı. Sonra iğneli bir sesle sordu. Peki dadı, bana bunları niçin daha evvel öğretmedin? Şimdi geçmiş bilgisizliğimle alay ediyorsun. Ben senin elinde büyüdüm. Üzerimdeki emeğin anneminkinden fazladır. Niçin, niçin bütün bunları bana küçükken öğretmedin? İster gücen, ister kırıl. Ama şunu bil ki bildiklerini söylemediğin için benim bugünkü halimin mesulü sensin. Feyza ağlıyordu. Dadının da gözlerinden yaşlar boşanmaktaydı. Derin bir iç çekerek konuşmaya başladı. Ah güzel Feyza'm benim. Nihayet yıllardır beni yiyip kemiren derdimi deştin şimdi. Anlatayım kızım, anlatayım, hakikati de öğren artık. Sen daha 7 yaşındaydın. Bir gün annenle babana sana Kur'an öğretmek istediğimi söyledim. Yavrucağız dinini, onun icablarını öğrensin dedim. Üzerime ikisi birden nasıl yürüdüler bilemezsin yavrum. Kızımızın zihni bu gibi köhne şeylerle mi dolduracaksın? O zamanın icablarına göre hür zihinli, hür fikirli, medeni bir genç kız olarak yetişmelidir. Bir daha böyle bir laf duymayacağız senden, anladın mı dadı? Şeklinde bir takım sert sözlerle beni sana dinini öğretmekten men ettiler. Sen yetiştikçe her ağzımı açışta aynı söz ve muamelelerle karşılaştım. Senin böyle dininden bir haber, bomboş yetiştiğini gördükçe kalbim kıyım kıyım kıyılıyordu. Ama elimden ne gelirdi? Şimdi anladın mı? Bugüne kadar susuşumun sebebini yavrum. Feyza öğrendiği bu hakikat karşısında adeta taş gibi kas katı kesilmişti. Gözleri bir noktada uzun müddet takıldı kaldı. Dalgın ve düşünceli bir halde sadece "Ya, demek öyle dadı. Benim dinsiz bir insan gibi yetişmemin müessipleri annem ve babam, öyle mi?" diyebildi. Tam bu sırada odanın kapısı şiddetle ardına kadar açıldı ve eşikte Selim belirdi. Selim feci şekilde sarhoştu. Yakası açılmış, kravatı çözülmüş, saçları darmadağınık bir vaziyetteydi. Birden sarhoş ağzıyla yavan yavan gürledi. "Selim, burada ne işin var gecenin bu saatinde koca karı? Çık bakalım dışarıya. Çabuk, çabuk çık diyorum sana, bas!" Dadı şaşırmıştı. Yerinden kalkıp kapıya doğru yürüyordu ki Feyza bir anda yerinden fırladığı gibi dadıyı omuzlarından tutarak durdurdu ve var gücüyle Selim'e haykırdı. "Ne hakla benim dadıma hakaret ediyorsun? Bu odayı terk edecek birisi varsa o da sensin." Selim birden yumuşadı, yayvan yayvan gülerek Feyza'ya baktı. "Hadi Feyza, şakayı bırak şimdi. Çıkar şu kadını dışarı hadi." Dadı Feyza'nın ellerinden sıyrılarak "Sen tatlı canını üzme kızım," dedi. "Görmüyor musun adam sarhoş. O çık demese ben zaten gidecektim yavrum. Hadi Allah rahatlık versin." Dadı Feyza'nın bir laf söylemesine fırsat bırakmadan kapının ağzında duran Selim'i sıyırarak yanından geçti. Dadı çıkınca Selim yine sırıtkan bir gülüşle kapıyı örterek içeri girdi. Feyza hala sinirden kas katı kesilmiş bir şekilde ayakta durmaktaydı. Nihayet yarı hırs, yarı alay dolu bir sesle "Bu saate kadar neredeydiniz beyefendi?" diye sordu. Selim ağzı diline dolaşa dolaşa konuşuyordu. "Şimdi sırası mı? Sabaha konuşuruz. Şimdi zıvarmaktan başka bir şey düşünmüyorum." "Hık, anladın mı?" dedi ve sadece ceketini çıkararak gömlek ve pantolonun üzerinde olduğu halde kendini yüzü koyun yatağa attı. Feyza şasenin içinden pijamaları çıkararak "Zıbaracaksan zıbar ama hiç değilse çıkart üstündekilerine de şu pijamalarını giyin," dedi. Ama Selim çoktan sızmıştı bile. Feyza bir müddet kocasının yüzünü nefretle inceledi. Sonra da o da elektriği söndürüp Selim'den uzak durmaya gayret ederek yatağın öbür kenarına uzandı. Ellerini başına kenetlemiş, gözlerini karanlıklar içinde tavana dikmişti yine. Uzun müddet öyle binbir düşünce içinde uykusuz yattı. Bir müddet sonra hisleri ve düşünceleri öylesine birbirine karıştı ki adeta zihni işlemez hale geldi. Ruhi bir keşmekeş içinde bir sağına bir soluna dönüyor, üzüntü ve ızdırap içinde çırpınıyordu. Bir ara kulaklarında dadının sesi çınlamaya başladı. Sesler dalga dalga büyüyor, derin akisler halinde odayı dolduruyordu. "Sorarım sana Feyza, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, bu yüce emirlere karşı gelen bir kalp nasıl temiz olabilir?" Bu sözler aralıksız olarak birkaç kere çınladı durdu. Feyza, yatağın içinde hala bir o yana bir bu yana dönmekteydi. Adeta bir kabus içindeydi. Dadının sesi bu defa kesin bir tonla, muntazam çekiç darbeleri gibi beynini dövmeye başladı. Kalp temizliği ancak Allah'ın emirlerini yerine getirmekle olur. Namaz Allah'ın emridir ve her Müslümana farzdır. Feyza beyninin zonkladığını, kalbinin fena halde sıkıştığını hissediyordu. Derken birden kulaklarında anne ve babasının bir ağızdan çıkan sesleri çınlamaya başladı. "Kızımızın zihnini bu köhne şeylerle mi dolduracaksın? O zamanın icablarına göre hür zihinli, hür fikirli, modern bir genç kız olarak yetişmelidir." Feyza'nın gözyaşları yine şakaklarına doğru sızmaktaydı. Nihayet sesler bir müddet kesildi. Fakat Feyza hala kesik kesik kaçırmaktaydı. Pişmanlık ve nedamet duyguları bütün benliğini sarmıştı. Zaman zaman hıçkırıkların arasında "Allah'ım, Allah'ım affet, ya Rabbim affet" diye inliyor, gaflet içinde geçirdiği günleri ağlıyor, ağlıyordu. Fakat o ne? Bu defa odayı birdenbire yanık ve içli bir ezan sesi dolduruvermişti. Bu ses, evet bu ses, Bilal'in sesiydi. Feyza'nın hıçkırığı boğazında düğümlendi. Gözleri büyüdü, büyüdü. Nefesi kesilmiş bir halde ezanı dinlemeye başladı. Sonra aniden ellerini yüzüne kapadı ve o Bilal, Bilal'in sesi, "Allah'ım, Allah'ım" diye hıçkırıklarla sarsılmaya başladı. Selim sanki ölüm uykusuna yatmıştı. Öylesine derin sızmıştı ki Feyza'nın ağlayıp haykırışlarını duymuyordu bile. Ezan sesi hala devam ediyor, Feyza'nın iliklerine kadar bütün benliğini sarıyordu. Feyza uykuda gezen insanlar gibi ne yaptığını bilmez bir halde yerinden fırladı. Odanın kapısını açtı ve çıplak ayaklarıyla koridorlardan koşarak dadının kapısını açtı. Ezan sesi bütün ulviyetiyle hala devam etmekteydi. Feyza içeriye girdi. Derin bir uykuyla dalmış olan dadıyı sarsa sarsa uyandırdı. "Kalk dadı, kalk. Sabah ezanı okunuyor. Dadı duymuyor musun? Bilal okuyor ezanı." Dadı yatağının içinde oturmuş, gözlerinden yağmur gibi yaş boşalan, fakat yüzünde mesut bir ifadeyle ezanı dinleyen Feyza'ya şaşkın şaşkın bakmaktaydı. Nihayet kendini topladı. Aslında ezan falan okunduğu yoktu. Feyza'nın omuzlarından tutarak sarstı. "Ne ezanı kızım, çıldırdın mı sen? Bak saate, daha sabah ezanına 2 saat var." Feyza ağlayarak direniyordu. "Ama ezan okunuyor dadıcığım. Hem de Bilal okuyor ezanı, duymuyor musun?" "Fesübhanallah. Kızım ezan falan okunduğu yok. Ben duymuyorum. Senin kulakların işitmez olmuş dadı. Bak hala okuyor işte. Dadım, canım dadıcığım, yalvarırım hadi kalk bana namaz kıldır." Feyza dadının ellerine sarılmış, yaşlı kadının ellerini bir yandan öpmekte, bir yandan da hıçkırarak ağlayıp yalvarmaktaydı. Dadı nihayet dayanamadı. "Peki peki yavrum, dur ağlama. Bak beni de ağlattın işte," dedi ve ağlayarak yatağından indi. sırtına hırkasını giyerken bir yandan da tembih etmeyi ihmal etmiyordu. Sana gecenin bu saatinde namaz kılmasını bir şartla öğretirim. Her söylediğimi, her dediğimi üşenmeden yapacaksın. Söz mü? Her söylediğini dadıcığım, her söylediğini yapacağım. İnan ki söz. Aradan bir saate yakın zaman geçmişti. Banyonun kapısı hafifçe aralandı ve Feyza sırtında bornoz, saçları yaş olduğu halde yavaşça dışarıya seslendi. Hadi giyeceklerimi getir dadı. Dadı zaten hem koridorun başında hazırdı, elindeki temiz çamaşırları da içeriye uzattı. Feyza çamaşırlarını giyerken heyecandan tir tir titriyordu. Dadının tarif ettiği itinayla güzelce bir boya abdesti almıştı. Abdest aldıktan sonra kalbinin de vücudunun da bir tüy gibi hafiflediğini hissetmişti. Dadı Feyza'ya namazda giymesi için kendi küçük tahta sandığından ta gelinliğinden beri ihtimamla sakladığı kenarları sim kordonlu parlak mavi seten sabahlığını çıkarmıştı. Banyodan çıkarken mis gibi levantin çiçeği kokan sabahlığı Feyza'nın üzerine giydirdi. Feyza sabahlığının eteklerini sürüye sürüye tekrar koridordan geçti ve adeta uçarak dadının odasına girdi. Saçlarından yere sular damlamaktaydı. Dadı yine sandığından çıkarttığı simden telli, mis kokulu bir namaz örtüsünü Feyza'nın başına örterken dışarıda hakikaten sabah ezanı okunmaya başladı. Demek tam sabah ezanı vaktiydi. Dadının da Feyza'nın da gözlerinden yaşlar akmaya başlamıştı. Dadı Feyza'nın dizleri dibine çöktü. Ve örtülerin içinde büsbütün güzelleşerek adeta bir melek görünüşüne sahip olan Feyza'yı kendine doğru çekerek sevgiyle alnından öptü. Sonra Feyza'm, Feyza'm benim, nur kızım, melek kızım, bilsen böyle ne kadar güzel oldun diyerek sessiz sessiz ağlamakta olan genç kadını bir ana muhabbetiyle bağrına bastı. Dadı yere yan yana iki seccade sermişti. Feyza'nın elinden tutarak, hadi gel kızım, bak seccadelerimiz bizi bekliyor. Ben ne yaparsam sen de aynını yap. Daha sonra sana esaslı olarak öğretirim namazı dedi. Şimdi ikisi de yan yana eğiliyorlar, doğruluyorlar, çok uzaklardan duyulan hafif ezan sesleri arasında huşu içinde namaz kılıyorlardı. Nihayet sıra duaya geldi. Feyza ellerini yukarını kaldırıp avuçlarını semaya doğru açtığı zaman o anda Allah'ın huzurunda bulunduğunu düşünerek şiddetle ürperdi. Allah'a bu kadar yakın olmak, ondan el açarak bir şeyler istemek, onun huzurunda yalvarmak, yakarmak, oh ya Rabbim, saadetim bu kadarına layık mıyım ben diye düşünüyor, yüce Allah'tan günahları için af üstüne af diliyordu. Gözlerinden akan yaşları silmek bile aklına gelmiyordu. Duayı bitirir bitirmez yanına oturan dadının omzuna koydu başını ve bitkin bir halde hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı yeniden. Hıçkırıkları arasında kesik kesik konuşmaktaydı. Neden dadı, neden daha evvel bu ilahi zevkten mahrum kalmışım ben? Dadı, senin hidayetin bugüne nasipmiş kızım, ne denir dedi. Hadi sil artık gözünün yaşını da git uyu biraz. Bak neredeyse şafak sökecek. Feyza, kalbi tarif edilmez bir saadet ve huzur yüklü olarak bir çocuk itaatiyle kalktı. Dadının ıslak yanaklarını öperek kapıya doğru yürüdü. Allah rahatlık versin dadıcığım. Sana da yavrum, sana da. Ertesi sabah Selim, Feyza ve dadı sofrada oturuyorlardı. Odada derin bir sessizlik ve hüküm sürmekteydi. Sessizliği ilk bozan Selim oldu. Senin neyin var Feyza? Sabahtan beri durgun tuhaf bir halin var. Adeta uykuda gezer gibisin. Biraz sonra vedatlarda bulunmamız lazım biliyorsun. Biraz neşeli olman lazım değil mi ya? Feyza soğuk bir sesle, ben bu akşam Vedat Beylere gidemeyeceğim galiba Selim dedi. Biraz başım ağrıyor. O da ne demek canım? Bir parça başın ağrıyor diye verilen sözden dönülür mü hiç? Sade başımın ağrısı değil Selim. Çocuk da geceleri durmuyormuş artık. Dadıyı pek fazla rahatsız ediyor. Sen git benim için özür dilersin. Hoppala, bu mazeret de nereden çıktı şimdi? Çocuk dadıya alışkın, dadı da onu seviyor. Bunlar birer mazeret olamaz Feyza. Birlikte gideceğimizi biliyorlar. Hadi hadi bırak kaprisi de giyin çabuk. Hem bu gece çok şık ve çok güzel olmalısın. Seni yeni arkadaşlarımla tanıştıracağım. Feyza hiç sesini çıkarmadı. Yemeğini yer yemez giyinmek için yatak odasına geçti. Aradan 5-10 dakika geçmişti ki giyinmiş olarak yatak odasının kapısını açtı. Üzerine yakası ve kolu kapalı sade bir elbise giymişti. Saçlarını fırçayla dümdüz bir şekilde taramış, yüzüne de hiç makyaj yapmamıştı. Bu haliyle bir genç kız kadar sade bir görünüşü vardı. Dışarıya çıktı, Selim'e ben hazırım dedi. Selim hayretle başını çevirdi ve nasıl olur diye sordu. Daha ben hazır değilim. Genç adam Feyza'ya hayret ve şaşkınlıkla tepeden tırnağa süzmekteydi. Nihayet daha ne makyajını yapmış ne saçlarına bir şekil vermişsin. Niye hazırım diyorsun? Feyza ciddi ve sert bir sesle. ben böyle gideceğim, yani hazırım, diyerek dadıya seslendi. Dadı, mantomu verir misin? Dadı mantoyu getirdi. Fakat Selim hırsla dadının elinden kaparak divanın üzerine fırlatıverdi mantoyu. Sonra da sinirli bir şekilde Feyza'ya dönerek adeta emreder gibi haykırdı. Şakayı bırak da geç içeri yüzünü boya. Üstüne de şöyle insan içine çıkacak güzel bir şey giy. Delirdin mi sen? Feyza gayet sakin. Bilakis dedi. Evvelceymiş o delilik. Şimdi aklım başıma geldi. Böyle gideceğim diyorum. İşine gelirse. Selim bir türlü Feyza'daki bu değişikliğe mana veremiyordu. Bu defa alttan almaya çalıştı. Feyza, neler saçmalıyorsun sen kuzum. Sana daha biraz evvel söyledim bu gece bilhassa çok şık ve güzel olman gerektiğini. Ben artık satılık bir vitrin eşyası gibi süslenip püslenip teşhir edilmek istemiyorum Selim. Benim güzelliğim yalnız sana ait olmalı. Ayrıca arkadaşlarına güzel görünmek, kendimi beğendirmek mecburiyetinde değilim. Bu sözler de nereden çıktı durup dururken canım? Bu akşam olmuş sana olanlar. Geç hadi. Bırak şimdi manasız sözleri de makyajını yap, saçını düzelt. Üstüne de şu yeni diktirdiğin yeşil dekolte geceli elbiseni giysen iyi olur. Feyza içeri geçeceğine yürüdü ve biraz ilerideki bir koltuğa oturdu. Lakayt fakat kararlı bir ifadeyle "Beni böyle götürürsen gelirim." dedi. "Aksi halde evde oturup seninle gitmemeyi tercih ederim." "Ya sabır. Sana olmuş bugün olanlar dedim ya. Feyzacığım anlamıyor musun? Bu haline gelirsen beni arkadaşlarıma rezil edeceksin. İşine gelirse Selim. Ben böyle gelmek istiyorum. Boynumu kessem başka türlü gelmem." Selim mücadelenin fayda veremeyeceğini görerek sinirli sinirli ceketini giydi. Feyza nihayet onu mağlup ettiğini anlamıştı. Dudaklarında belli etmemeye çalıştığı memnun bir gülümsemeyle kalktı, divanın üzerindeki mantoyu alarak giydi ve hiç konuşmadan kapıyı açarak birlikte çıktılar dışarıya. Fakat tam kapıdan çıkacağı sırada Feyza döndü, hayretle arkalarından baka kalan dadıya müzik bir ifadeyle "Zafer benim" der gibi bir göz kırptı. Dadı Feyza'nın bu kadar çabuk değiştiğine şaşırmış kalmıştı. Memnuniyetini ne şekilde ifade edeceğini bilemiyor, sadece arkalarından dua üstüne dua okuyordu. 15. ayrımın sonu, sayfa 152.